tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın esnağında Ermencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Baykal Alavant, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Güray Kırpık hocamız da stüdyomuzda birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam hep yaptığımız gibi ben telefon numaralarımızı anımsatayım dinleyicilerimize ve ardından bu haftaki kitap armağanımızı tanıtalım. Bildiğiniz gibi değerli dinleyicilerimiz, bizi ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız oluyor Türk Tarihinin İzinde programında. Bunun için ve sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr ve Twitter adresimiz de @trt_türktarihi. Kısa mesaj numaramızı da aktarayım. 535-472-6011. Telefon numaralarımız, kitap armağanımız, sorularınız ve yorumlarınız için 463-34-19 ve 463-34-21. Bu hafta çok yakından tanıdığınız bir bilim insanının, bir yazarın kitabını armağan edeceğiz sizlere. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızın Türk Eğitim Tarihi adlı kitabı. Hocam, Türk Eğitim Tarihi el kitabı. Hemen benim önümde duruyor sevgili dinleyicilerimiz kitap. Bunlarda eğitimle başlamışsınız hocam konuyu değerlendirmeye. Göktürklerde eğitim, Uygurlarda eğitim. Sonra ikinci bölümünde kitabın ilk Türk İslam devletlerinde eğitim. Üçüncü Selim'den Meşrutiyet'e Osmanlı'da eğitim. Ve günümüzde ülkemizde tarih eğitimine kadar geliyor. Bu kitap hocam önemli bir kitap. Nereden geldi bu fikir aklınıza? Ne kadarlık bir çalışmanın ürünü?
Evet, bu kitap üçüncü baskısını yaptı aslında.
Bu yeni son
baskısı. Son baskısı gözden geçirilmiş bir şekilde yayınlandı. Yeni yayın, hayırlı olsun diliyorum. Türkiye eğitim tarihi, dünyanın en hızlı değişen kültür ve medeniyet tarihine sahip olan Türklerin önemli bir kurumsal hayatını, yani eğitim kurumlarımızın, eğitim sistemimizin geçmişini ele alıyor. Kurumsal açıdan, sistem bakımından ne gibi değişiklikler yaptık? Uygurlardan, Hunlardan, Göktürklerden, yani İslamiyet öncesi Türk devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 2015 yılına kadar olan sürecini ele alıyor. Yani o kadar da geniş bir konu. Adeta baştan sona bir eğitim sistemi değişim tarihi diyebiliriz.
Bu ne kadar büyük bir sürelik bir çalışmanın ürünü hocam? Ve önemli bir eksiklik de vardı bu konuda.
Çok 2010 fazla bir... yılında başlanmıştı. 2012 yılında yayınlandı. 2016 yılı itibariyle de üçüncü baskısını yaptı kitap. Kitapta yazar arkadaşlarım var. Ama baştan sona o organize işinde ve bölümlerin yazımında bizzat defalarca okunarak kitap bir sistem tarihi şeklinde ele alındı. Tabii Türkiye eğitim tarihi önemli ve eksik ele alınmış bir konuydu şimdiye kadar. Biz yeni bir bakış açısıyla bu konuyu ele almaya çalıştık. Yeni belgeler ve bilgiler de kullanıldı burada. Bunu da belirtmekte yarar var diye düşünüyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, hocamız doçent doktor Güray Kırp'ın imzasıyla bizi ilk arayan dinleyicimize bu kitabımızı armağan edeceğiz. Geçen hafta da hocam Varis Çakan hocamız bizlerle birlikteydi burada. Uygurlar konusunu konuşuyorduk ki bu hafta sizinle birlikte artık Uygur konusunu, Uygur devleti konusunu ve Uygurları bitireceğiz. Almanya'dan Kadriye Ralf Lebro çiftine geçen hafta Varis Hoca'nın kitabını armağan ettik. Bu hafta da Güray Hoca'mızın Türk Eğitim Tarihi adlı kitabını bize ilk ulaşan dinleyicimize armağan edeceğiz. Hocamız da imzalayacak kitabını dinleyicimiz için. Türk Tarihinin İzinde programındasınız değerli dinleyicilerimiz. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla söyleşimize. Ama ilk ulaşan dinleyicimiz hemen Almanya'dan Derviş Ahmet Baş oldu bizlere. Hocamız da Türk Eğitim Tarihi El Kitabı isimli bu kitabı imzalayacak Derviş Ahmet Baş hocam.
Hayırlı olsun diliyorum dinleyicimize.
İyi okumalar diliyoruz biz de ve sohbetimize başlıyoruz. Hocam Uygurlar 740'lı senelerde kuruluyor. 744-745 işte o hangi tarihte uzlaşalım?
745'i kabul ediyoruz.
45 kabul edelim hocam.
Genel olarak 745, 840 yılına doğru da yıkılmış oluyor devlet. Aslında parçalanıyor veya devam ediyor Uygurlar ama başka siyasi varlıklar şeklinde büyük teşekküller görüyoruz Türk tarihinde. Bu yeni kurulan devletin ismi de Karahanlılar oluyor. Burada kültür ve medeniyet tarihimiz açısından hem de siyasi tarihimiz açısından da çok mühim bir dönemi ele alıyoruz. Uygurlar dönemi hakikaten günümüze kadar tesirleri olan dünya tarihi açısından da önemli bir dönem. Orta Asya'daki medeniyetler açısından olduğu kadar dünya ticaret ve ekonomi tarihi açısından yine sanat ve kültür değişimleri, gelişmeleri açısından da özellikli bir bölge Uygur coğrafyası, Doğu Türkistan ve kuzeyindeki Türkistan bölgesinin daha çok tarım havzası ve Altay dağlarının bulunduğu bölge. Tabii bu bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda biz Uygurlara ait pek çok kültür eserine, eğitimle ilgili kalıntılara, aynı zamanda mezar, kurgan tarzında geniş çaplı saray ve şehir kalıntılarına rastlamış bulunuyoruz. Arkeolojik çalışmalar neticesinde Uygurların tesir alanlarını da tespit edebiliyoruz. Uygurlar hangi bölgelerde izler bıraktılar sorusunun cevabını da bu kapsamda verebiliyoruz. Uygurlar bugünkü Kore, yani Güney Kore, Kore diyebildiğimiz coğrafyadan İran'a kadar olan sahada, Hindistan'dan Sibirya'ya kadar olan sahada izlerini rahatlıkla sürebildiğimiz bir medeniyet kurdular. Bu izler hangi açılardan vardır? Bu izler bir Türk dili açısından vardır. Yani Türkçenin kullanılması açısından tesirleri vardır. Uygurların dini açıdan tesirleri olmuştur. Her ne kadar Uygurların Mani dinine ve Budist mezhebine ayrıca, yani Manilik ve Budizm dini birbirine çok yakın dinlerdir. Birbirlerinden sadece mezhepçe ayrılabilirler diye bir tanım getirebiliriz. Yani dinsel açıdan baktığımızda konu böyle izah edilebilir. Uygurlar her ikisine de mensup olan bir topluluk. Özellikle Batı, Orta Asya'nın batı bölgesinde bugünkü tabirle söyleyecek olursak Kazakistan, İran coğrafyasına doğru, Horasan coğrafyasına doğru yakın olan Uygurlar daha çok Mani dinine girdiler. Doğudakiler ve kuzeydekiler ise Budizm'e girdiler. Yani Çin'e yakın olanlar daha çok Budist oldular. Ancak bunlar içerisinde de Mani dinine, Maniheizm'e girenler vardı. Uygurlardan Hristiyan olanlar da oldu, Müslüman olanlar da oldu aynı çağ itibariyle. Yani Uygurlar devleti var iken Uygur toplulukları içerisinde Uygur olup Türklerden Müslüman olanlar da vardı. Şunu izah etmekte yarar var. Uygur devleti bir Türk birliği devletiydi. Yani adı Uygur'du ama emri altında Oğuzlar vardı, Karluklular vardı, Basmiller, Çiğiller. Türk topluluklarının birleştiricisi olan bir devletti. Göktürk Devleti'nin yerine kurulmuştu. Bunu böyle anlamak lazım. Yani Uygur Devleti sadece Uygur olan topluluğa hitap eden homojen bir devlet değildi. Bu şekilde izah edersek konu herhalde daha iyi anlaşılmış olur. Neden Karahanlılar kolaylıkla hakim oldular ve Uygur Devleti'nin yerine yeni bir topluluk Karahanlılar ismiyle hüküm sürdü sorusunun cevabını da böylece daha iyi verebiliriz. Oğuz toplulukları Uygur coğrafyasında Doğu Türkistan diye bildiğimiz bugünkü Çin sınırları içerisinde kalıyor kısmen. Bu bölgede daha çok bu çağlar itibariyle Uygurlar Oğuz toplulukları ile beraber yaşıyorlardı. Bu Oğuz topluluklarına biz 9 Oğuz diyoruz. Bazı tarihçiler ve dil bilimcileri bu 9 Oğuz tabirini 9 gur şeklinde okumuşlardır. Dokuz gurz. Dokuz guz tabiri. Dokuz gur şeklinde. Yani Z'yi R olarak okursak dokuz Uygur anlamına da geliyor.
Hocam öyle bir değişme var ama RZ değişmesi var.
Evet, bu
var.
Da okunabilecek bir durumdur. Filolojik açıdan tercihe bağlıdır. Yani tercih edildiğinde aslında Oğuz topluluklarının da Uygur olduğunu söylemiş oluyoruz. Yani Uygurlar eş anlamlıydı Oğuzlarla. Aynı dili konuşuyorlardı. Aynı topluluktu. Dolayısıyla Uygurlarla beraber 9 guz, 10 guz şeklinde Ongur, Onogur tabirlerine de baktığımız zaman Finogur tabirine i̇şte doğru bir akış var. Yani genellikle oryantalist tarihçiler Finogur demekten çekinmişlerdir. Ogurlar ve Ugurların tarihi, Uygurların tarihi ne kadar iyi araştırılırsa bizim kendi tarihimizin yanı sıra dünya medeniyet tarihi de, kültür tarihleri de o kadar daha iyi anlaşılacaktır. Yani Karadeniz'in kuzeyine giden kavimler arasında da Uygurların olup olmadığı meselesinin açıklık kazanması gerekiyor. Bugün Karadeniz kuzeyinde Polonya'ya kadar, İskandinav ülkelerine kadar olan sahada yapılan arkeolojik kazılar, yine Anadolu'daki bazı kazılar ve buluntular Uygurlar ile Anadolu'ya gelen bazı göçebe topluluklar arasında benzerliklerin daha da artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla diyebiliriz ki dil bakımından da Uygurlar çok geniş bir coğrafyaya doğru tarih araştırmaları devam ettikçe tesir etmişlerdir. Çok geniş bir coğrafyaya doğru tesir ettikleri anlaşılmakta.
Bunu hocam, şimdi söylediklerinizden tarih araştırmaları konusunda ilginç bir durum var. Burada sizin görüşünüzü merak ediyorum ben. Yazının icadından itibaren milattan önceki devirlerde örneğin Sakalarla başlatıyorsak Türk tarihini hissediyorum hocam başlıyorsa Sarmatlar, onlardan önce Kimerler, o esnada işte Massagetler ve arkasından geliyor. Şimdi burada Herodot, Hipokrat'ın kaynaklarına dönebiliyoruz Sakalar konusunda, bir de Doğu Sakaları konusunda da Çin kaynaklarına, ancak buralarda da bir yetersizlik olduğu ifade ediliyor. Fakat arkeolojik buluntular zaman içerisinde giderek artıyor. Ama şu görüşe katılıyor musunuz? Arkeolojik buluntular tarihçiler tarafından yeterince değerlendirildi mi hocam? Yani arkeolojik buluntulara dayanarak çözümleme, tahlil çabalarını siz tarihçiler açısından hangi aşamada görüyorsunuz? Ve bunu bir yöntem olarak onaylıyor musunuz?
Arkeolojik buluntular tarihin en önemli kalıntılarıdır ve en eski dönemlerini aydınlatma açısından da vazgeçilmez araştırmalardır, buluntulardır. Mutlaka bir tarihçi bunu belge olarak kabul etmek zorunda ve değerlendirmek zorundadır. Bazı yorum farkları oluşabilir ama bu yorum farklarının değerlendirmemeyle ilgisi yoktur. Mutlaka dikkate alınması gerekir arkeolojik buluntuların. Bunu bir kere hemen tespit edelim. İkinci olarak yazının icadı kullanılması diye bir ifade kullandınız. Evet, yazı Türklerde en çok reforme edilen, en çok kullanılan farklı alfabelerle Türklerin eğitim ve kültür tarihi açısından dünya tarihinin en hızlı değişken ve gelişime açık topluluk olduğunu söyleyebiliriz. Yani gelişime açıklık açısından bakarsak konuya. Mesela Hunlar alfabe mi kullanıyorlardı sorusunun cevabını şöyle vermiştik. Bir işaret silsilesi bütünü kullanıyorlardı. Yani şekillerden oluşan bir yazı kullanıyorlardı. Bu alfabe olmayabilir, yazıdır. Alfabe dediğimiz ilk defa alfabe dizimine sahip olan bir harf grubunu Göktürkler milli bir alfabe oluşturarak kurdular. Başka bir alfabeden esinlenmediler ya da faydalanmadılar. Uygurlara baktığımız zaman ise Uygurlar da Göktürk alfabesini bir süre kullandılar. Yani bunu da tespit etmek de lazım. Çünkü Uygurlar birdenbire Göktürkleri yabana atmadılar. Göktürklerin devamı olan bir devlet olarak ortaya çıktılar. Bunu dinleyicilerimizin de iyi bilmesi, doğru bilmesi anlamında belirtmemizde yarar var. Türk Devlet Teşkilatı'nda da bir devamlılık olmuştur bu anlamda baktığımızda. Yani Göktürklerle Uygurlar, hatta bölgedeki diğer hanlıklar açısından bir akrabalık da söz konusu. Devlet Teşkilatı da birbirine benziyor, birbirinin devamı model olarak. Dolayısıyla din değişiminde de, dil değişimi ya da alfabe değişiminde de bir keskin dönüş yoktur. Bir zaman içerisinde değişim vardır. Yani Uygurlar 100 yıllık bir süre içerisinde ya da 60-70 yıllık bir süre içerisinde belli bir oranda yeni alfabeyi kullanmaya başladılar. Bu yeni alfabe de Soğut esasına dayalı Uygur alfabesidir. Yani Soğutça değil, Soğut yazısı değil, alfabe Uygur alfabesidir ama Soğut esasına dayalıdır. Soğut alfabesini kullanmalarının nedeni nedir Uygurların? O da Mani dinine girmiş olmalarıdır. Peki Budizm'e girmiş olanlar neyi kullanıyorlar? Onlar Çince'yi kullanıyorlar. Dikkat etmekte yarar var. Ve şeyi kullanıyorlar, bir kısmı da Göktürkçe'yi kullanıyor. Şimdi Göktürk alfabesinde kullananlar var. Şamani dediğimiz ya da Gök Tanrı dinine inanan Uygurlar büyük oranda Göktürk alfabesini kullanmaya devam ettiler. Yani Göktürk alfabesinin birdenbire terk edildiğini söyleyemeyiz. Aynı zamanda bu metinleri matbaa ile bastılar Uygurlar.
Hocam bu çok bilinen bir konu değil.
Yani matbaa harflerini bulduk. Arkeolojik çalışmalarda matbaa harflerinin değişebilen harf yerlerinin ve harflerin tahta parçalar şeklinde birbirinin yerini alacak şekilde değişmeye uygun biçimde üretildiğini biliyoruz arkeolojik çalışmalardan. Dolayısıyla bu Uygurların hareketli harf sistemlerini kullanan matbaa sistemini kullandığını gösteriyor.
Genel Türk tarihi içerisinde değerlendirdiğinizde Güray Hocam, öncesiyle ve sonrasıyla Uygurların kültür ve medeniyet olarak sanki diğerlerinden daha fazla bir refah toplumu oluşturabildiğini ifade edebilir miyiz?
Evet, zengin bir topluluk, ticaret yolları üzerinde kurulmuştur. Ekonomik açıdan çok rahat bir coğrafyada İpek yolunun tamamına hükmeden bir devlet olarak kuruldular. Ve Orta Asya'da bu sırada müthiş bir aslında kültürler savaşı var. Ticaret çok canlı, etkileşim bundan dolayı yüksek. Yani ticaret merkezleri çok fazla olunca bir yerde kültür değişimleri de hızlı oluyor. Uygurların kültürel anlamda, dini anlamda değişim yaşamalarında bunu da önemli bir gerekçe olarak gösterebiliriz. Ancak savaşçılıklarını kaybetmediler. Yani kaybettiler dediğimiz nokta şudur. Evet, tamamen manastıra çekilmiş olan kısımları kaybetti ama Uygurlar kalıcı olarak Mani dininde yer almadılar, kalmadılar ya da Budizm mezhebinde de büyük oranda kalmadılar. Derhal yeni bir dine geçtiklerini de görüyoruz. O takdirde savaşçılıktan vazgeçemeyen bir topluluk. Yani din değiştirmiş ama bu aslında genel anlamda Uygurların tamamı tarafından da uygulanamamıştır. Bir kısmı tarafından uygulanabilmiştir diyebiliriz. Yani yerel kalmıştır dini açıdan. İslamiyet'e girişte de Uygurları hızlı hareket eden bir topluluk olarak görüyoruz. Bütün bu gerekçelerle şunu da ifade edelim. Matbaanın kullanılması, yazı karakterlerinin hızlı bir şekilde matbaaya uygulanması ve kültür, medeniyet, okumuşluk açısından yüksek bir tabakanın, şehirleşmiş yerli bir tabakanın Türkler arasında olması Uygurlar dönemine aittir. Bu da Karahanlılar döneminde daha hızlı bir tercüme hareketi, daha hızlı bir dünyayı tanıma ve yayılma etki sahası oluşturma açısından hazırlık safhası olmuştur Uygurlar dönemi
bir
diyebiliriz.
Bir temel oluşturmuştur tabii diyebiliriz. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihin İzinde programındasınız. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimiz devam edecek. Biz nefeslenirken de hocamız Almanya'dan Derviş Ahmet Başiş adlı dinleyicimize kitabı imzalayacaksınız hocam.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Gülay Kırpık hocamız imzaladı kitabını. Hocam yalnız biz bir kitabı bir dinleyicimize armağan olarak gönderebiliyoruz. Yurt dışındaki meraklısı olan dinleyicilerimizin kitaba ulaşma imkanları nedir? İnternetten satışı var mı, internet kitapçılarından?
Evet, alabiliyorlar. İnternet ortamında pek çok sitede bulunuyor. Araştırdıklarında ismimizle çıkıyoruz. Türkiye İdim Tarihi El Kitabı. İnternet mağazalarında da var.
Herhangi o ulaşımda bir sıkıntı, evet, yok hocam kitabı. Evet.
Yok.
Hocam şimdi daha önceki Türk topluluklarında bozkır medeniyetinde gördüğümüz önemli bir unsur kışın kışlakta, yazın yaylakta sürülerin götürülmesi, getirilmesi ve böyle bir yaşam tarzı var. Sanki Uygurlarda tamamen şehirleşme ve Çin yaşam tarzına bir benzerlik havası. Buna ilişkin yorumunuz nedir?
Uygurlar göçebeliği terk edememiş bir topluluktur. Evet, yerleşik hayata Türkler bu dönemde geçmişlerdir ama tamamı geçmiştir diyemeyiz. Uygurların da tamamı geçmemiştir. Türklerin ilk defa yerleşik hayata geçtikleri bir dönemdir tanımında genelleme ifadesi yoktur anlamca. Çünkü bir kısmı geçmiştir şeklinde anlaşılması lazım bu yargının. Yargı doğrudur ama böyle anlaşılırsa doğru anlaşılmış olur. Mani dininde insan öldürmek yasaktır ama bilhassa Türkleri etkileyen yönü bir savaşçılığın yasak olması. İki, yani tamam savaş serbest olsa bile bu o kadar belki mani değildir. Yani Hintliler ya da Çinliler savaşı terk etmediler bunun dinden dolayı. Türkler neden terk etsindi şeklinde cevap da verebiliriz. Gerekçe bu değil aslında. Gerekçe nedir? Gerekçe hayvancılıkla uğraşan Türklerin beslenme tarzlarında da çok kullandıkları etin yiyecek olarak haram kılınması ya da yasaklanmasıdır. İkinci olarak da bunun yanı sıra, yani Türkler göçebeliğe devam ediyorlardı. Bu dini öğrenecek bir mekanizmayı büyük oranda yakalayamadılar. Evet, buyanlar kuruldu. Yani vihara denilen manastırlar oluşturuldu, okullar açıldı. Ama bu yerleşik toplumda olan Türkler açısından etkiliydi ve yeni dini öğrenebildiler onlar. Okuma yazma da yerleşik hayatta çok yaygın bir şekilde oldu. Diğer taraftan Uygurlar döneminde Uygur Devleti'nin himayesi altında yüzlerce Türk topluluğu, Gök Tanrı dinine mensup Türk topluluğu göçebe hayat tarzını sürdürdüler. Bunlara bazıları, bazı tarihçilerimiz Şamani Türkler vesaire diyorlar ama bunlar işte Göktürklerin, Hunların devamı olan Oğuzlar dediğimiz, Karluklar, Basmırlar, Türgişler dediğimiz topluluklardır. Dini açıdan bunlar büyük oranda eski Gök Tanrı dini geleneklerini sürdürdüler.
Hocam yaşantıları anlamında, bir günlük yaşantıları anlamında, çünkü Çin'le olan yazışmaları, Çin'le olan ilişkileri ve neredeyse her aldıkları sattıklarının dahi kayıt altına almaları sanki diğer Türk topluluklarında görünmeyen gelişmeler gibi geliyor.
Evet, Uygurlar kendileri ticaretle de çok uğraşmış bir topluluk olduğu için alım-satım, ticaret konusu en çok Uygurlarda gelişmiştir diyebiliriz. Türk toplulukları arasında daha öncekilere nazaran Uygurlarda ticaret kaideleri, kuralları da gelişmiş ve değişmiştir. Buna dair Uygur yazıtlarında da bilgiler var bahsettiğiniz. Ondan dolayı hemen de belirtmemizde yarar var. Nasıl bir ticaret yapılıyordu? Ticarette nakdi usul yanı sıra aynı usul de kullanılıyor. Yani aynı usul nedir? Koyuna karşı koyun alırsınız veya koyuna karşı halı alırsınız. Yani göçebe topluluk size göçebe tarzının vermiş olduğu bir ürünü pazar yerinde getirir. Dil bilmeseniz bile siz onun teklifine karşılık buğday önerirsiniz. Mesela tarımla uğraşan bir topluluksanız arpa önerirsiniz. Neyse, tarımla uğraşan bir topluluğun ürünleri, onu karşılık olarak teklif edersiniz. Bir para kullanılmayabiliyordu ticarette. Dolayısıyla Orta Asya ticaret mekanizmasında biz bunun devam ettiğini anlıyoruz. Ancak Uygurlar kendilerine ait para da bastırdılar. Aynı zamanda eski Türk geleneğinde bulunan bütün devlet adamlarının da benimsediği tarzda bir takım hakimiyet sembollerini de bu paralar üzerinde kullandılar. Mesela Şinevusu yazıtı Moyençur tarafından, Uygur Hakanı Moyençur tarafından Şinevusu bölgesinde dikilmiş olan Bu yazıt bize Göktürkler dönemindeki bütün geleneklerin aynıyla devam ettiğini gösteriyor. Mesela bilge kağanım ben diyor Mayançur. Ben bir bilge kağanım diyor. Gökte yaratılmış ülkeyi düzenlemekteyim. Gökten böyle bir emir görev aldığını söylüyor.
Yani hocam Göktürklerde olduğu gibi.
Evet. Devletimin sınırları Ötüken'den Selenge'ye kadar gider diyor. Devletin sınırlarını belirtiyor. Göktürk Kağanı'nın zamanında 50 yıl hüküm sürmüş bir milletin ahvadıyım diyor. Yani Göktürklerin devamı olduğunu söylüyor Uygur Kağanı Mayançur.
Hocam bunu biz söylemiyoruz. Bu yazıtta...
Yazıtta Mayançur'un ifadesi bu. Yani Uygur Kağanı Göktürklerin devamı olduğunu söylüyor. 9 Oğuz halkımı derleyip topladım. Babam Kül Bilge Kağan ile. Yani Uygur devletini kuran Kül Bilge Kağan ile 9 Oğuz halkımı diyor. Kendisinin de Oğuz olduğunu kabul ediyor. Yani Uygurlar Oğuz'dur anlamı çıkıyor buradan. Bu bizzat Moyençur'un ifadesi. Yine doğuya ve batıya seferler yaptım. Adlı birliklerin başında diyor. Şimdi bakar mısınız? Hani Uygurlar savaşçılığı kaybetmişti. Henüz kaybetmediler. Evet. 765'ten sonra Mani dinine girenler var. Devlet töreniyle girenler var. Ama büyük oranda bundan sonra da kaybetmediler savaşçılığı. Bunu da belirtmemizde yarar var. Savaşçılığı kaybetme tehlikesiyle karşılaştılar. Yani büyük oranda Mani dinine girişte yavaşlama, azalma ve gerileme de olmuştur zaman içerisinde diyebiliriz. Soğut rahipleri, Soğut dilini konuşan Hindistan'dan gelen Mani dini rahipleri Türkler arasında Mani dininin girmesi için büyük bir misyonerlik faaliyeti yapıyorlardı. Yani propaganda yapıyorlardı. Ve bunun neticesinde Uygurlar aslında bu dine kısmen girdiler. Bunu da belirtmemizde yarar
var. Hocam bu anıtta ilgi çeken başka ifadeler var mı? Şu anda hocamızın önünde çünkü değerli dinleyicilerimiz.
Evet. Mesela Tigin ifadesini görüyoruz. Karluklarla ilgili ifadeleri görüyoruz. İkili devlet teşkilatı ile ilgili ifadeler var. Mesela doğudaki Kağan Büyük Kağan sayılıyor. Batıdaki Küçük Kağan sayılıyor ve onun lakabı, batıdaki Kağan'ın lakabı Yabgu oluyor. Beni Yabgu olarak görevlendirmişti babam Kül Bilge Kağan. Şimdi ben Büyük Kağan oldum ve batıya Yabgu olarak Bay Bilge Totok'u atadım diyor. Bay Bilge Totok'u atıyor ama Bay Bilge Totok tabii başlangıçta Mayançur'a karşı çıkıyor. Aralarında siyasi meseleler de oluyor. Ve Bay Bilge Totok'u saf dışı etmek zorunda kalıyor Mayançur. Bunu da belirtmemizde yarar var. Yine anıtın farklı yüzlerinde ifadelere baktığımız zaman Çinlilerle olan savaşından bahsediyor. Dolayısıyla Uygurlar Çinlilere karşı askeri faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Yine Karluklarla olan mücadelesini ve onlara itaate almasından bahsediyor. Selenge Irmağı ve Sibirya bölgesine yaptığı seferden bahsediyor.
Yani kuzeye hocam.
Tabii kuzey bölgesine. Basmırlar ve Karlukları koyun yılında yenmekten bahsediyor. Burada 12 hayvanlı Türk takviminin kullanıldığını görüyoruz Uygurlarda. 12 hayvanlı Türk takvimi bildiğimiz gibi Hunlara ait bir takvimdir. Göktürklerde de kullanılmıştır. Uygurlar da kullanmışlardır. Buradan şunu anlıyoruz ki Türkler astronomi açısından da bir devamlılık arz ettiler. Yani bilgi ve kültürleri Uygurlar döneminde yeni bilgilerle birleşti, gelişti. Ama eskileri de kaybetmeden üzerine ilaveler yaparak kendilerini yenileyerek devam ettiler. Kendi kültürlerini, benliklerini kaybetmiş bir topluluk hiçbir zaman olmadılar Uygurlar. Bunu da anlıyoruz bu ifadelerde.
Evet hocam, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz. 4-5 dakikalık bir zamanımız var. Şimdi ben size yıkılışını soracağım Uygurların ve yıkıldıktan sonra hangi Türk toplulukları içerisinde varlıklarını devam ettirdiklerini soracağım ama ola ki dinleyicilerimizi yeni açtılar ve bizi yeni dinlemeye başladılar. O yüzden kısa bir özet rica edeyim hocam. 744 ile 745 ile başlayan bu Uygur tarihi, Uygurların Türk tarihi içerisindeki yeri, önemi ve sonra da yıkılışları şeklinde. Evet. Bir toparlama yapalım Güray hocam, evet.
Evet, Uygurlar 745 yılından itibaren tam bağımsız Balasagun şehrinde, başkent Balasagun olmak üzere kurulmuş olan merkezi bir devlet.
Göktürklerin evet. Yıkılışıyla çıkıyorlar hocam.
Göktürklerin yıkılışıyla beraber kuruldular. İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılışıyla beraber kuruldular. kendi hakimiyetleri altında başka tür toplulukları bulundu. 767'den itibaren Mani dinine ve Budizm'e girmeye başladılar. Başta Kağanları olmak üzere bir kısım Uygurların Mani dinine girdiğini görüyoruz. Devlet 800'lü yıllara doğru kendi içinde de sorunlar yaşamaya başladı. Aslında 800-840 yıllar arasında iç isyanlarla da boğuşan bir devlet halinde görüyoruz Uygurları. Ancak parçalanmadı. Büyük oranda da bu iç karışıklıklar olmakla birlikte karışıklıkların sebebi Çinlilerin içerideki entrikalarıydı. Bu dönemde biz Çinlileri de kendilerine bağladılar Uygurlar. Yani 870 yıllarına kadar da tesirleri devam etti Çin içerisinde. Aslında 840 yılında Karahanlılar kuruluyor ama devletin kuruluşunda rol oynayan Karluklar, kuzey bölgesine Uygurlar tarafından mağlup edilerek sürülmüşlerdi. Sonra tekrar gelerek Uygur devletini Karluk, Yama ve Çiğil toplulukları istila ettiler.
Kırgızlar işte, dahil mi hocam?
Kırgızlar da var ama daha çok Karluklar bu işin içerisinde yer almıştır. Bunu da belirtmemizde yarar var. Türk toplulukları içerisinde de bu yıllar itibariyle en kalabalık olanı Karluklar. Yani Türk işler ve Karlukların bu tarihlerde en kalabalık Türk toplulukları olduğunu belirtmemizde yarar var. Dokuz Oğuzlar yine bu dönemde bu bölgede yaşıyorlar. Uygurların hakim olduğu sahada. Oğuzlar genel olarak Dokuz Oğuzların dışında bir Oğuzlar grubu var. Hazar Denizi bölgesinde yaşıyorlar. Bunlar da itaat etmişler Uygur hanlarına. 840 yılı itibariyle baktığımızda Karluklar bir kuzey bölgesinde bir de batıya sürülmüş olan Karluklar var. Fergana bölgesi Karlukları. Bugünkü Özbekistan sınırları içerisinde bulunan bölgede Karluklar yaşıyorlardı. Bütün bu bölgelerdeki Türklerin ortak bir hücumuyla beraber Uygur Devleti'nin 840 yılında yıkılması hadisesi söz konusu. Ama Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda Karluklardan mı çıktı han, Yağmadan mı çıktı yoksa Uygur'dan mı çıktı sorusunun cevabını tartışmalı bir cevap olarak görmekle birlikte bizim bir tercihimiz var orada. Yağmadan çıkmıştır diyoruz. Çünkü Han sülalesi Yağmadaydı. Yani itaat edilmesi gereken hanedan hangi aileden, hangi boydan ise diğer topluluklar ona nüfus gücüne bakmaksızın itaat ediyorlardı. Böyle bir gelenek vardı. Yani asalet ön plandaydı. Nüfusun kalabalıklığı değil.
Hocam Uygurların hüküm sürdüğü tarih devri esnasında Abbasi Emevi Devleti de artık kurulmuş ve İslam da Avrupa, Orta Asya işlerine doğru yayılmaya başlıyor. Müslümanlarla Uygurların herhangi bir teması, savaşı, iletişimi, ticareti buna ilişkin kayıtlar var mı?
Evet, buna ait de çok sayıda kayıtlar var. İbni Hurdazbih'in eserlerinde Türklerin yapmış oldukları ticaretten bahsediliyor. Bölgedeki ticarette en çok vergiyi Doğu Türkistan'da bulunan Uygurlar almaktaydı diyor İbni Hurdazbih. Yani Türkler gümrük vergisi gelirine sahipler. Uygur devleti yıkılınca Türkler aslında yeniden dağıldılar. Kısmen Uygurlar da dağıldılar. Bu dağılan Uygurların bir kısmı Dokuz Oğuz diyebildiğimiz Uygurlar koluydu. Dokuz Oğuzlar Fergana Vadisi'ne geldiler. Orada kendi başlarında İdukut adıyla bildiğimiz Basmırların da bulunduğu bir topluluk tabii bu. Yeni düzen kurdular Fergana Hanlığı ismiyle. İşte bu Fergana Hanlarından birinin Abbasi Sarayı'na giderek, Memluk askeri olarak giderek yerleşmesi söz konusu. Daha önce üzerinde konuştuk bu devletin kuruluşunda. Tolun Bey, işte Fergana Eşidi'nin oğludur, Dokuz Oğuzlardandır.
İşte buraya dayanıyor yani.
Evet, Uygur kabul ediliyor. Tolun Bey'in Uygurlarla akrabalığından bahsediliyor kaynaklarda. Bunu da belirtmemizde yarar var.
Son söz şunu söyleyebilir miyiz hocam? Bitirdik süremizi aslında ama Hunlardan Göktürklere ve Göktürklerden Uygurlara, Uygurlardan da Karahanlılara doğru doğal bir seyri izlemiş tarihimiz.
Evet, aynı tarihlerde Orta Doğu'da da yeni Türk devletlerinin çıkmaya başladığını görüyoruz. Tolunoğulları, daha sonra Akçitler bu kapsamda sayılabilir. Yine Avrupa'daki gelişmelere baktığımız zaman 9. yüzyıl itibariyle biliyorsunuz Bulgarlar var. Hristiyanlaştırılmaya çalışıyorlar. Henüz Hristiyan olmamışlar Bulgarlar. Ama bir Bizans-Bulgar savaşlarından bahsedebiliriz aynı tarihler itibariyle.
Süremizi bitirdik. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Türk tarihinin izini sürmeye devam edeceğiz. Bilmiyoruz, sürpriz olsun sizlere. Önümüzdeki hafta kim bilir neredeyiz hocam. Hoşçakalınız değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.